kapsamı altında. Çünkü kuşkuculuk hiçbir şey konusunda kesin olarak şöyle olacak ya da olmayacak diyemez. Belki olur ya da belki olmaz diyebilir. Yani kuşku bilgiyle aynı şey değildi. Yani kuşku duymak bilmek demek değil. Ve buradaki kuşkuculuk kuşku da değil. Doğru mu? Niye doğru?
Kuşkuculuğu yöntem haline getirmiş.
Evet. Kuşku normal bir şey, sağlıklı bir şey. Ve
Normal.
Hegel, örneğin Hegel diyalektik kuşku kapısına karşılık düşer diyor. Çünkü kuşku olumluyu yatsır. Var olan karşısında kuşku, onun varlığından kuşku duyar ve onu yatsır ve bu düşüncenin deviminin ta kendisi. Diyalektik aynı zamanda şey. Ama orada diyalektik momenti, kuşku momenti demenin pek bir anlamı yok. Yani teknik olarak da gereksiz, aynı zamanda estetik değil. Yani ama diyalektiğin yaptığı şey tam olarak kuşku ile anlatılabilecek olan bir düşünce devimi. Çünkü var olanın doğruluğunu, gerçekliğini daha doğrusu kabul etmiyor. Eğer var olan gerçek olsaydı, o zaman özdeşlik ilkesinin ötesine geçilemezdi. Ne kavram devinebilirdi, ne de evren devinirdi. Çünkü Parmenides'in düşündüğü gibi var olan, yalnızca var olan olsaydı ya da varlık olsaydı ve yokluk olmasaydı, varlık hiçbir zaman değişime uğramazdı. Hiçbir zaman devime de girmezdi ve dinginlik ve özdeşlik sürekli olan bir şey haline gelirdi. Şimdi ne konuşuyorduk? Düşünce.
Uzaysız ve doğa yasası her
Evet.
yerde ve her zaman
Evet.
uzaysız ve zamansızdır.
Doğa yasasının
Değil mi? Uzaysız ve zamansız.
uzay
Yanlış mı
ve
yapmışım?
zamana ilgisiz. Aynı Tanrı gibi.
Anladım.
Her yerde bulunan ve her zaman bulunan bir şey. Yani
Anladım. Uzay
Tanrı'nın
ve...
Tanrı kavramı şeyi reddetmiyor. Yani
Ha.
Tanrı şurada yoktur, burası Tanrı'ya yasaktır gibi bir öyle bir sınırlamayı kabul etmiyor. Yani doğa
Uzay...
yasasına Tanrı diyeceksek o zaman ikisi eşit. Ama doğa yasası ve Tanrı'yı ayırıyoruz. Tanrı dinsel bilincin kavramı ve onu biz ayrı bir alana yani getiriyoruz. Yani Tanrı ve Logos'u eşitlemiyoruz. Ama özsel olarak birdir diyoruz ve Logos da Tanrı da dinsel bilinç için gerçeği anlatıyor. Yani orada felsefenin tutumu önemli. Felsefe acaba bir şey mi yapıyor? Yani bir elçabukluğu mu yapıyor? Bir hile mi yapıyor? Yoksa içten mi diye sormamız gerekir. Orada o herkesin kendini verebileceği bir şey tabii ki karar. Logos doğal bilinçte Tanrı oluyor. Ya da Tanrı Logos'un tasarımıdır demek durumundayız. Çünkü Logos öznel değil. Bilinçli kişiler istenci olan, duyuncu olan, keyfi olan bir varlık değil. Logos o anlamda Tanrı'dan farklı. Ama eğer Tanrı istenç, Tanrı kapris yapmaz, Tanrı zaratmaz diyorsa Einstein, orada onun da demek istediği şey Logos'tan başka bir şey değil. Yani Tanrı sözcüğünden, kavramından korkmak şey, büyük ölçüde bilinçsizliğe bağlı olan bir şey. Çünkü onu bildiğin zaman orada denmek istenen şey. Şimdi doğal bilincin Logos'a ya da Tanrı'ya mantıksal olmayan şeyler, onun içeriğinde olmayan şeyler, yüklemesi, mucizeler, keyfilikler falan böyle çocuksu şey. Örneğin tanrıların adak beklemeleri, insanlarla pazarlık etmeleri falan bu tür, bunlar bu mitolojiye bakarak felsefe hakkında ya da başka durumlar, yani buralardan yargı çıkarmak şey değil, doğru değil. Bunun
Mitoloji zaten insan yapılmış bir şey ve doğal bilincin bir tezahürü. Yani
Evet.
mitoloji insanın dışında, yani mitolojiyi üreten insan mı? Bir söylem. Yani
Evet.
söylence diyorlar
Yalnız
diye
mitoloji
bakıyorum.
ve tek tanrılı din arasında fark var. Mitolojide Athena ya da Zeus Logos'la bir değil. Zeus zaman içinde Logos'a yaklaşıyor. Yani o Stoacılar onu yapıyorlar Helenistik dönemde. Zeus'un tek tanrıya gidişi gibi bir durum var mitolojinin kendi içinde ama yine genel olarak mitolojik din şey değil, tek tanrı dinden farklı. Orada Logos yok. Ama şey Logos, Hristiyanlığın tanrısı Logos yani
Yani
o
şeyleri yani şey
yine de tasarım.
dinamikleri farklı. Yani tek tanrılı dinin sistemiyle düşünce yani ne derler? Evet, sistemiyle mitolojinin sistemi farklı. Yani sistemi nasıl oturttukları farklı.
Ama din faktörünü sorarsa Clinton çıkılmaz hale gelir.
Yok, din faktörünü
Sokalım yani
sokmuşsun demedim. Yani
çıkılmaz
mitolojinin
hale
şeyi...
gelmesi şey değil. Yani o yüzden geri çekilirsek o dürüstlük olmaz.
Yani
nereye?
Düşün mantık şeyin logosun çok sağlam bir şey olduğu çıkıyor orada. Yani doğa kanunları kadar sağlam bir şey olduğu çıkıyor. Yani doğa kanunları nasıl evrenselse değişmiyorsa
evet.
ve sabitse ve her yerde işliyorsa o zaman logos da her yerde işliyor ama doğa kanunları zamansal ve uzamsal ama logos öyle değil. Öyle olmadığı halde yani kendini göstermediği halde, denenmediği halde daha da sağlam. En azından doğa kanunu kadar
sağlam. Doğa kanunları demeyelim de doğanın kanunlara tabi fenomenler fenomen sorunu
peki orada ben şunu getireceğim soru olarak. Doğa yasalarıyla logos arasındaki ilişki nedir?
Benzerliği şu. Her ikisinin de evrensel ve değişmez olması ile karşılaştırılabilir bölümleriyle.
Peki şöyle dersem doğru olabilir mi? Doğa yasalarının kavramları, doğa yasaları kavram bağıntılarından başka hiçbir şey değil. Doğa yasalarının kavramları logos da kapsanıyor mu?
Bence kapsanmaması değil. Yani doğa yasaları zamansal.
Evet.
Zaman içinde çalışıyor.
Peki logosun ya da usun zamansal olması ve uzaysal olması yani bu logosun mantığın daha doğrusu temel sorunuyla ilgili bir şey. Eğer mantık bilimi diyor Hegel, içerikle ilgilenmiyor olsaydı o zaman yalnızca biçimsel bilim olurdu. Ama mantık biliminin biçimsel bilim olmadığını söylüyor Hegel. Çünkü biraz burası karıştırmadan, dallandırmadan özetlemeye çalışacağım kısa. Varlık, yani eğer kavram yalnızca kavram ise, yalnızca öznel ise o zaman içerikle ya da realiteyle bir ilgisi olmayacak. Ali Kant'ın felsefesinde olduğu gibi formal mantık olacak o zaman. Yani evet, mantık realiteye ilgisiz olacak. Ama nesnel idealizmde kavramın aynı zamanda, yani öznel kavramın aynı zamanda nesnel olduğunu da düşünüyoruz ve şey biliyoruz, geçen yarıda konuştuk, yani doğa yasası nesnel ama aynı zamanda da bende onun öznel bir şeyi var, modeli var ya da tıpkı baskısı, tıpkı basımı var, aynısı var ve bu ikisinin birliğinden söz ediyoruz. Bu aynı zamanda bilmenin de olanağıydı, kavramın kavramla ilişkisi ve örtüşmesi. Bu bilgi dediğimiz şey başka bir şey değil.
O zaman böyle bir iskeleti var mı?
Evet, doğanın da mantıksal bir iskeleti var ve o mantıksal iskelet kavramsal bir iskelet, kavramsal bir bağıntı dizge yapısı, iskelet yerine dizge diyeceğiz. Yani doğanın ussal olması aynı zamanda doğanın bilgisinin de olanağı. Çünkü iki tane logos vardır diye bir düşünce yok şeyde, klasik felsefede. Bir tarafta insanda logos, öte tarafta ondan ayrı bir doğada ya da dışsal bir logos. Yani logosun nesnel olarak var olduğunu söylerken kullandığımız sözcük, logos sözcüğü aynı zamanda insanın kendi logosu. Anaxagoras'a dönersek, Anaxagoras knows evrenin temelidir derken kullandığı sözcük insan knows'uyla aynı şeyi anlatıyor. Yani Anaxagoras şey demiyor, insanın öznel usu evreni yaratır ya da evreni biçimlendirir demiyor. Bunu materyalistler böyle anlamak istiyorlar ya da başka türlü düşünemiyorlar. Bu biraz ön yargılı bir yaklaşım ve geçersiz. Ama Anaxagoras'ın terimlerine dönersek, nousun, öznel nousun, yani insan genel olarak anlık diye çevriliyor ya da zihin diye çevriliyor o sözcük ama us olarak da çevrilebiliyor. Onun öznelliğinin yanında nesnelliği var. Yani evrenin özü nous'tur demek, evren yasaldır demek. Evrende doğa yasaları egemendir ya da...
Logos orada kendini doğa yasası olarak veya tinsel alan, tin yasası olarak
evet.
kendini ortaya koyuyor. Ama burada karışmaması gereken şey, orada doğa yasası olarak kendini ortaya koyan şey de son burada değil aslında. Bu her zaman, her yerde ve zaman olmayan. Ama orada ona tabi olan fenomen ya da kendini fenomen olarak ortaya, görüntü olarak koyan şey zamandı. Bu başka bir şey.
Şimdi bu nokta aslında şu var, yani bunlara bakarsanız gerçekten bunlar felsefenin başında konuştuğumuz konular. Yani bunlar eskimiyor. Burada yineleme yapıyor diyemeyeceğiz kendimize.
Evet.
Yani bu yineleme değil, geriye dönme de diyemeyeceğiz. Bu her zaman gündemde olan, her zaman taze olan bir konu. Yani insanların bunları bir kere sorup yanıtını verip bir tarafa bırakmaları söz konusu değil. Yani Logos'un doğayla ilişkisi nedir? Ya da Logos'un timle ilişkisi nedir? Ve hatırlarsınız belki geçen hafta benim en başında anlatmaya çalıştığım soru da, formüle etmeye çalıştığım soru da buydu. Yani mantık biliminin doğa ve din alanlarıyla ya da felsefeleriyle ilişkisi konusu. Bu önemli bir soru. Burada şey yok. Yineleme falan bunlar her zaman geliyor. Şeyde de geliyor. Çarşamba grubunda da geliyor ve o yüzden şey giriyoruz. Ama değişik açılardan alıp probleme öyle değişik açılardan yaklaşabiliriz. Şimdi burada şu var. Bu konular kolay çözülmüyor. Yani doğal bilincin daha önce kurduğu o biyokimyasal bağlantılar, kimyasal bağlantılar, sinapslar, onlar nedense çözülüp yerine yenileri gelmiyor. Çünkü o yapılar, neden bu iş yavaş oluyor? Şundan oluyor. O yapılar bir sistematik bütün oluşturuyorlar kendilerinde. Yani bizim kişiliklerimiz, aslında entelektüel kişiliklerimiz diyelim ya da duygusal kişiliklerimiz birer sistem. Az çok tutarlı, yani bütünüyle tutarlı diyemeyiz. Çok tutarsız ama genel olarak tutarlı demek zorundayız. Ya da genel olarak aşağı yukarı bir sistem diyebiliriz. Çünkü bir öğeyi çürüten bir başka öğenin olması şey yapar, olanaklı değil. Yani bir insan hem faşist bir ideolojiyi benimseyip hem de özgürlüğü benimseyemez. Hem ahlak yoktur deyip hem de moral olarak şey yapamaz, davranamaz. Ya da aynı zamanda da vardır diyemez. Ya da bunları yapıyorsa o zaman bunları o dediğimiz yanlış bağlantı pahasına yapıyor demektir. Yani mesela Marx ahlak yoktur diyor, metafiziktir diyor. Ama görünüşte insan için en ahlaksal önermeyi getiriyor. Yani diyor ki insanlık sınıfsız topluma ulaşmalıdır, sömürü olmamalıdır vesaire. Bu en yüksek moral ilke ya da eşit özgür olmalıdır diyor. Yani insana tam hakkı verilmelidir, tam varoluş hakkı verilmelidir anlamına geliyor. Ama aynı zamanda da ahlak metafiziktir diyor, burjuva ön yargıdır vesaire. Yani bu bağlantısızlık onun entelektüel zayıflığını ya da yetersizliğini gösteren bir şey. Ve onun kafasında yine de bir sistem olmadığı anlamına gelmiyor. Ama doğal bilinç bu sistem konusunda çok yetersiz. Çok zayıf olabiliyor. Ve postmodernler bu işin aslında doğal olarak böyle olduğunu söylüyorlar ve tutarsızlığın kural olduğunu söylüyorlar. Çünkü logos zaten yok onlar açısından. O yüzden örneğin o Salman Rüştü'ydü, Salman değil mi? Rüştü. Yani onun bir sözü var ve ben diyor pekala diyor bilincimde diyor birbirleriyle çelişen öğeleri bir arada tutabiliyorum diyor. Yani orada içerik konusunda örnekler vermiyor, ne olduğunu söylemiyor. Ama o tutarsızlığın şey olduğunu söylüyor. Yani insanın normal durumu olduğunu söyleyebiliyor. Postmodernizme bu yüzden şizofreni deniyor. Çünkü orada artık ussal iletişim, ussal diyalog ya da uslamlama bildiğimiz anlamda yürümez. Yani uslamlama yapabilmek için hiç olmazsa doğal olarak bırakmak gerekir, işletmek gerekir. Ama bunlar bilinçli olarak usu bloke ediyorlar. Yani ve o yüzden şizofrenik diyorlar kendilerine. Çünkü şizofreni us bozulmasından başka hiçbir şey değil.
Ama
paranoya şizofreni de değil. Ya. Efendim?
Bunu fark etmeleri de aslında usul olduklarını.
Ama güzel, onu da kabul etmiyorlar. Etmemeleri gerekiyor. Mi? Çünkü ussal olmamak onların amaçları. Yani
orada diye, da bir ussallık çıkıyor değil mi?
Şimdi şöyle bir şey.
Yani illa ussallık.
Salman Rüştü çok iyi bir yazar. Bir kere çok kuvvetli bir yazar. Yani dili çok iyi kullanıyor. Şimdi acaba onu hangi bağlamda söyledi? Yani ben usumda birbiriyle şeyi... Ya. Hayır öyle ama yani ben özellikle postmodernim diye de hiçbir zaman o altını çizmez.
Çizmiyor. Yani o yani çok fazla ilgilenmiyor.
Belki şey demiyor, diyor olabilir mi? Doğru. Yani bir kere felsefeci değil. Yani acaba doğru mu anladık Salman Rüştü'yü? Çünkü Salman Rüştü Hint kökenli olup İngilizce düşünerek yazan bir adam.
Evet.
Acaba onu mu kastetti? Yani mesela ben atıyorum Hint kast sistemini bir anda benimseyip işte bir yandan da İngiliz kültürüne asimile olabilirim. Onu mu demek istedi?
Şimdi onun örnek ver,
yani
orada örnek vermiyor.
Yani özel olarak postmodern kültürün altını çizen bir yapısı olduğunuz öyle biri değil çünkü.
Evet, şimdi burada önemli olan şu, insanlar o tutarsızlıkları gördükleri zaman irkiliyorlar. Yani ben hem Hint kast sistemini hem de İngiltere'deki demokrasiyi savunurum. Salman Rüştü bunu kastediyor. Ben ikisini de savunabilirim. Ve onu yaptığı zaman bir rahatlama ve gevşeklik içine girebiliyor. Çünkü kendi ülkesi kast sistemi altında şu anda var oluyor ve varlığını sürdürüyor. Ve öte taraftan kendisi demokrasi içinde yaşıyor. Yani bir kastın ne kadar irrasyonel ve insana yakışmayan bir şey olduğunu biliyor. Ama
onu onaylarım mı diyor yoksa ikisini benim de aynı
onaylarım derse örneğin şeyi de kurtarmış olacak. Hint önderine neydi o?
Gandhi.
Yani Gandhi de aynı şekilde. O Hinduizmi inekleri korumak istiyor. Ama aynı zamanda da ülkesine o gerilikten de kurtarmak istiyor. İsterseniz şey yapalım. Son verelim ve kesiyorum kaydı.